Ayrım 15.
C. Faydanın kıtlıktan doğması. Bir mal ancak doygunluk için gereken miktardan daha az ise öznel değer taşır. Değer malla kişi arasındaki ilişkiden doğar. Mutlak değer diye bir olgu yoktur. 4. Tekelde ve duopolde denge. Kurnu. Kurnu, tekelde dengenin karın maksimumlaştığı noktada oluşacağını gösterdi. Karın maksimumlaşmasını da talep fonksiyonunun birinci türevinin marjinal hasılat, maliyet fonksiyonunun birinci türevine marjinal maliyet eşitlenmesine bağladı. Kurnu, talebin fiyatın fonksiyonu olduğunu, yani Q eşittir F parantez P parantezi formülleştirdi. Q miktarı P fiyatı gösterir. Bütün sanayinin tek firmadan ibaret olduğu tekelin daha büyük miktarı ancak daha düşük fiyatta satabileceğini, talep eğrisinin eğiminin menfi olduğunu, fayda kavramından yararlanmaksızın ifade etti. Kurnu'nun tekel dengesini marjinal hasılat, marjinal maliyet eşitliği ile açıklaması, J. Robinson, eksik rekabet şartlarında firma dengesi için kullanıncaya kadar 100 yıl ihmal edildi. Kurnu aynı zamanda salt tekelle sınırsız rekabet dediği tam rekabet arasındaki piyasa şekillerinde firma dengesini araştırdı. Duopol dengesini açıklaması bunun en önemlisi oldu. Maliyeti sıfır olan türdeş bir mal, tabii kaynak suyu, satan iki tekelci duopolün dengesini, rakiplerin davranışıyla ilgili belirli varsayımlar altında araştırdı. Satıcılardan biri piyasada tek iken ikinci satıcı piyasaya girerse nihai denge nasıl belirlenecekti? Kurnu, satıcılardan hiçbirinin fiyatı saptamaya gücünün yetmediğini, fakat her birinin satışa arz ettiği miktarı ayarlamak yoluyla alıcıları kendisine çekebileceğini kabul etti. Piyasaya giren rakip, birinci firmanın satışa arz edeceği miktarı değiştirmeyeceği varsayımı altında, toplam hasılatını maksimumlaştıracak miktarı arz edecekti. Fakat rakibin bu varsayımı tutmayacaktı, çünkü birinci firmanın satışı azalınca satışa arz ettiği miktarı yine rakibin arz ettiği miktarı değiştirmediği varsayımı altında yeni duruma intibak ettirecekti. İntibak süreci istikrarlı dengeye erişilinceye kadar devam edecekti. Kurnu, tam rekabet şartları dışındaki piyasalarda denge durumunu tam rekabet üretim miktarı çarpı N bölü N artı 1, N firma sayısıdır, formülüne göre belirleneceğini hesapladı. Dolayısıyla duopol dengesinde üretim tam rekabet üretim miktarının 2 bölü 3'üne eşit olacak, maliyeti sıfır olan duopolde üretim yarı yarıya paylaşılacaktı. Tekelin üretimi ise tam rekabet üretiminin yarısına eşit olacaktı. Duopolde denge fiyatı tekel fiyatının altında fakat rekabet fiyatının üstünde olacaktı. Firma sayısı arttıkça da marjinal maliyetle fiyat arasında ikinci lehine olan fark azalacaktı. Kurnu'nun rekabet şartlarının aksadığı hallerle ilgili bulguları neoklasik okul tarafından ihmal edildi. 1930'larda eksik rekabet şartlarının istisna değil kural olduğu Sraffa tarafından ortaya konunca yeniden keşfedildi. Neoklasik okul, klasik okul gibi tam rekabet şartlarını kural, tekeli istisna saydı. Katıksız lesefer bunu gerektirmekteydi. 5. Tüketici artığı ve vergileme, kamu yatırımlarında fiyatlandırma. Dupuy. Dupuy, vergilerin yol açtığı fayda kaybıyla kanallar, köprüler gibi bölünmezliği olan kamu hizmet yatırımlarında fiyatlama konusunu inceledi. Bunlarla ilgilenirken tüketici artığının ve bunun fiyatla ilişkisinin şekille açıklamasını yaptı. Dupuy, mübadele değerinin faydanın ölçüsü olarak kullanılamayacağını söylüyordu. Devletin bazı mallara koyduğu vergilere tüketicinin tepkisinden tüketici artığı kendi deyimiyle utilite relatif kavramına vardı. Örneğin bir şişe şaraba konan vergi 5 lira ise ve bu vergi şarabın fiyatını 10'dan 15 liraya yükseltiyorsa, malın fiyatındaki artış, malın faydasındaki artışla ilgili değildi. Tüketici bir şişe şaraba 10 yerine 15 lira veriyorsa nedeni iki durumda da eşit fayda beklemesiydi. 15 liradan fazla ödemeye hazır olduğu halde 10 lira öderse aradaki fark tüketici artığı oluyordu. Dupuy tüketici artığının kavramını, vergilerin toplumda yol açtığı fayda kaybını ve fiyat farklılaştırması yoluyla zarar eden bir tekelin kar edebileceğini göstermek için kullandı. Kanallar, köprüler, yollar gibi bölünmezliği olan kamu hizmet yatırımlarında toplumsal fayda için bir kıstas ararken tüketici artığından yararlandı. Bu gibi yatırımların fiili karlılığını toplumsal faydanın göstergesi saymadı. Kabul ettiği ilke şöyleydi: bu nitelikteki bir yatırımı, örneğin bir köprüyü işleten tekelci, fiyat farklılaştırmasına giderek bütün tüketici artığını ele geçirebilseydi, sağlayacağı karlılık, yani fiili karlılığı artı tüketici artığı, yatırımların toplumsal faydası için bir gösterge olabilirdi. Bu gibi kamu yatırımlarında uygulanacak fiyatla fayda arasındaki ilişkiyi de şöyle gösteriyordu. NP aşağıdaki şekilde talep ve marjinal fayda eğrisidir. OP fiyattır. ORNP bu kamu yatırımını, örneğin köprüyü, tüketicilerin kullanmaktan sağladığı mutlak toplam faydayı, PNP ise OP fiyatında tüketicilerin bu köprüyü kullanmaktan sağladığı tüketici artığını gösterir. Tüketici artığı talep eğrisinin altındaki alan eksi cari fiyatta bu mal veya hizmet için yapılan harcamaya eşittir. Eğer fiyat PP kadar indirilirse tüketici artığında QNN kadar safi bir kazanç olur. Dupuy bir ulaştırma aracı veya bölünmez diğer bir malın faydası fiyatı sıfır olduğu zaman maksimum olur sonucuna varır. Fakat optimal fiyatın hem en yüksek fayda hem yatırımın faiziyle muhafaza masraflarını karşılayacak hasılatı sağlayan fiyat olduğunu ekler. Tutarlı bir maliyet teorisi kurmadığı için tam bir optimal fiyat teorisi kuramamıştır. Tekelde fiyat farklılaştırması daha sonra neoklasik okulda Pigou, tüketici artığı da A. Marshall tarafından incelendi. Bu konuların önemi ancak 1930'lardan sonra kamu yatırımlarının batı ekonomileriyle artmasıyla ön plana çıktı. Yatırımların toplumsal faydası az gelişmiş ülkelerde üzerinde uzun boylu durulan bir konu oldu. 19. Neoklasik değer teorisi. Klasik değer teorisi gibi neoklasik değer teorisi de A. mübadele değeri, B. saf veya reel değer teorisi olarak iki kısma ayrılır. Amaç mübadele değerini ve fiyat teşekkülünün gerisindeki reel değeri bulmaktır. Jevons, Menger, Walras 1870'lerde marjinal fayda ilkesinin tam rekabet piyasalarında mallar arasındaki mübadele değerini belirlemeye yettiğini söylediler. Böylece Smith, Ricardo ve Marx'ın imkansız saydığını yapıyor, mübadele değerini fayda yani kullanma değeriyle açıklıyorlardı. Avusturya okulu marjinal fayda ilkesinden sonra alternatif maliyet teorisine vardı. Bütün değer ve bölüşüm teorisi marjinal fayda veya alternatif maliyet ilkesinde birleştirildi. Zaman ve mekandan bağımsız genel ve evrensel bir teori kurulduğuna inanıldı. A. Marshall, marjinal fayda ilkesiyle talep, arz ve fiyat teşekkülünü açıklayan bu teoriyi yetersiz olmakla suçladı, bir reel maliyet teorisi ileri sürdü. Marjinal fayda ilkesinin ancak talebi, klasik üretim maliyeti teorisinin de arzı açıklayabileceğini söylüyordu. Değer teorisinde daha sonraki gelişmeler ise öznel değer teorisine daha yakın oldu. Aralarında gelir bölüşümü konusunda önemli bir farka rağmen neoklasik değer teorisine katkı yapanların birçok ortak noktası vardı. Reel maliyete öznelci yaklaşımları, yaygın piyasa şeklini tam rekabet kabul etmeleri ve Wicksell, Marshall dışında tam rekabet şartlarını maksimum toplumsal refah için sadece gerekli değil, fakat yeterli şart saymaları. Değer teorisine bu yaklaşımları, neoklasikleri laissez-faire götürdü veya laissez-faire varabilmek için bu yaklaşımı seçtiler. 1. Öznel değer teorisi, Jevons, Menger, Walras. A. Marjinal fayda ve talep ile arz fonksiyonları. Fayda kavramı, kişiyle mal veya hizmet arasındaki ruhsal bir ilişkiye dayandığı için, marjinal fayda teorisi, malların öznel değerini incelemek yoluyla mübadele değerine geçmekteydi. Jevons'a göre, zevk veren veya acıyı önleyen herhangi bir eşya, hizmet veya davranış bir faydaydı. Fayda, herhangi bir malın, hizmetin ayrılmaz ve herkes için aynı olan özelliğini değil, fakat insanların ihtiyaçlarından doğan bir durumu yansıtıyordu. Menger'in mal tanımı, arzunun bulunmasını, bu malın bu arzuyu tatmin edecek nitelikleri olmasını, malların ihtiyaçlara oranla kıt olmasını, kişinin malların bu niteliğini bilmesini gerektiriyordu. Herhangi bir maldan elde bulunan miktar arttıkça o malın marjinal faydası azalıyordu. Her bir malın marjinal faydası sadece o malın elde bulunan miktarının fonksiyonuydu. Bir kişinin eldeki mallardan sağladığı toplam fayda, faydanın toplanırlığı varsayımı altında her bir malın fayda fonksiyonunun toplamına eşitti. Örneğin U faydayı, -1, -2, -3 her maldan elde bulunan miktarı gösterirse, U-1 eşittir F parantez, -1 parantez, U-2 eşittir G parantez, -2 parantez, U-3 eşittir H parantez, -3 parantez idi. Toplam fayda parantez UT parantezde, UT eşittir F parantez, -1 parantez artı G parantez, -2 parantez artı H parantez, -3 parantez olarak yazılıyordu. Bu fayda fonksiyonları bazı malların faydasının diğer malların miktarıyla, paranın marjinal faydası ve diğer kişilerin fayda fonksiyonları ile ilişkisini ihmal ediyor, bunlardan bağımsız sayıyordu. Yani malların rakip veya tamamlayıcı olduğu, fakir malları bulunduğu, gelir bölüşümünün eşitsiz olduğu, tüketimde dıştan yarar veya kayıpların bulunduğu ihmal ediliyordu. Faydanın gerçekte ölçülebilir olup olmadığı ise önemli değildi. Uzunluk veya ağırlık gibi doğrudan doğruya ölçülebilir sayılıyordu. Kişinin talep fiyatının malın marjinal faydasına eşit olduğu, paranın marjinal faydasının veri olduğu varsayımı altında gösteriliyordu. Gerek Jevons gerek Menger bu ilişkiye işaret ettiyse de, kişinin fayda fonksiyonundan talep fonksiyonuna geçmeyi Walras başardı. Buna göre fiyat düşüşü tüketilen miktarı arttıracak, fiyat yükselişi tüketilen miktarı azaltacaktı. Her malın talep eğrisinin menfi eğimi olduğu ortaya kondu. Fayda yanında Jevons bir de eksi fayda, disutility kavramı getirmişti. Kişi fayda elde etmeye çalışırken eksi faydaya da katlanmaktaydı. Emek, fayda yaratılmasındaki zahmet veya eksi faydayı temsil ediyordu. Malların marjinal faydası eldeki stok büyüdükçe azaldığı gibi, çalışma süresi uzadıkça birikmiş zahmet de artıyordu. Üretim maliyetindeki artış ve malların ihtiyaçlara nazaran kıtlığı bununla açıklanabilirdi. Menger, üretim araçlarını da dolaylı yoldan tüketicileri tatmin eden yüksek dereceli mallar saydı. Bu halde üretim araçları kullanma değeri kazanıyor, değerleri marjinal faydaya bağlanıyordu. Üretim maliyeti tüketim mallarının gelecekte beklenen öznel değerinden doğuyordu. Böylece marjinal fayda ilkesi hem talep hem arzı açıklamak üzere genelleştirildi. B. Mübadele değeri ve maksimum refah. 1. Kısmi denge analizinde fiyat teşekkülü, Jevons, Menger. Marjinal fayda ilkesi, laissez-faire'i haklı göstermek için gerekli sonuçları çıkarmak üzere kullanıldı. Bir kere tam rekabet şartları altında mübadelede akılcı, rasyonel tüketicinin refahı maksimum ulaşacaktı. Akılcı tüketici, P1 ve P2 mal fiyatlarını MU1 ve MU2 malların marjinal faydasını gösterirse, belirli mal stoklarından yaptığı mübadeleyi MU1 bölü P1 eşittir MU2 bölü P2 olduğu noktada durduracaktı. Bu denge noktası piyasada serbest mübadelede her birey faydasını maksimumlaştırdığına göre toplumsal faydanın da maksimumlaştığını gösterirdi. İkincisi, mübadele değerini yani nispi fiyatları mübadelede belirleyen kişisel ihtiyaçların şiddeti yani marjinal faydaydı. Klasiklerin mübadele değerini harcanan emeğe bağlamasına burada yer yoktu. Eğer bir malın mübadele değeri yüksekse bu ona olan ihtiyacın şiddetini gösterirdi. Mübadele değeri belirli mal stokları piyasada el değiştirdiğinde marjinal fayda tarafından belirlenmekteydi. Üçüncüsü, yine klasiklerden farklı olarak mübadelede eşit değerler el değiştirmiyordu. Aksine eğer bir kişinin elindeki mal stoku kendisi için bir diğer kişiye oranla daha az değerliyse, aynı duygu bir ikinci kişi tarafından kendi mal stoku açısından paylaşılıyorsa, mübadele ortaya çıkıyordu. Öyleyse mübadeleden her iki taraf da kazanmaktaydı. Nihayet marjinal fayda, mübadele değerini belirlediğine göre, tüketici ekonomiyi yöneten kararların alınmasında nihai söz sahibi haline geliyordu. Fiyatlar marjinal faydayı, yani ihtiyaçların şiddetini yansıtırken, diğer taraftan da üretim kararlarını belirliyordu. Belirli mal stokları değil, üretim söz konusu ise bu daima artan maliyetle elde ediliyordu. Başlıca nedeni Jevons'a göre çalışma süresi uzadıkça işin eksi faydasının yükselmesiydi. Avusturya okulunda ise üretim girdilerinin değer verimini elde etmek için girdinin marjinal fiziksel verimi tüketicinin marjinal faydasıyla çarpılıyordu. Bir girdiyi -1 malından -2 malına yönelttikçe tüketimde -2'nin marjinal faydası azalmaktaydı. Böylece fiziksel azalan getiri kanunundan bağımsız azalan getiri ve artan maliyet kanunu elde ediliyordu. Yukarıdaki açıklamada artan maliyet kişilerin psikolojisinden doğan bir kanun haline gelir. Çünkü tam rekabet şartları firmada azalan maliyetle bağdaşamaz. Azalan marjinal fayda veya işin artan zahmeti, tam rekabet için gerekli artan maliyet şartını değişmez kanun haline getirir. Çünkü laissez-faire ancak tam rekabet şartlarında savunulabilir. Diğer yandan Jevons'ın üretim maliyetinin temel öğesi saydığı emek zahmeti, bir reel maliyet öğesidir. İşçinin dengesini son mal biriminin sağladığı fayda, çalışmanın getirdiği artan zahmete eşitlendiği zaman oluşur diye tanımlar. Bu yaklaşım kapitalizmde işçinin özgür olduğu, istediği zaman istediği kadar çalıştığı imgesini yaratıyordu. Bu imge Marx'ın üretim araçları mülkiyetinden yoksun, yabancılaşmış proleterine karşı laissez-faire'in cevabıydı. Tahlilde ne kriz dönemlerinde işsiz kalan, ne iş anlaşmasına göre işin zahmeti ne olursa olsun belirli bir süre çalışmak zorunda bulunan, ne de istediği işi seçme özgürlüğü olmayan işçiye yer vardır. Çağın işçi hareketlerinden duyulan kuşku, gerçeklerin teoriye yansımasını önlemiş, gerçekle ilişkisiz bir denge tahlili yapılmıştır. 2. Genel denge tahlilinde fiyat teşekkülü, Walras. Walras, faydayı maksimumlaştırmanın itici güç olduğu bir mübadele ekonomisinde, tam rekabet şartlarında maksimum toplam faydanın sağlanacağını gösteren soyut bir sistem kurdu. Bu sistemin iki ayrı yönü vardır. A. Bilimsel yönüyle matematiksel olarak çok kısıtlayıcı ve gerçekle pek az ilişkili varsayımlar altında, bütün ekonomide bütün mal ve üretim girdileri fiyatlarıyla bütün mal miktarlarının birbiriyle tutarlı olacakları düzeyde teşekkül edeceğini gösterir. Parametreler değişmedikçe sistem istikrarlıdır. Parametreler değiştiğinde bütün sistem yeni duruma intibak için tekrar birbiriyle tutarlı fiyat ve miktarlara erişilinceye kadar değişir. B. İdeolojik yönüyle sistem tam rekabet şartlarında toplumun maksimum refaha erişeceğini gösterir. Bu A. Smith'in görünmeyen elinin matematiksel ifadesinden başka bir şey değildir. Her ne kadar Walras kurduğu sistemin bir ideal olduğunu söylüyorsa da, tam rekabet şartlarında ekonominin kendiliğinden işleyişiyle bu ideale yöneleceği kanısındadır. Aşağıda doğrusal denklemlerle genel denge tahlilinde fiyat teşekkülünü gösteren basit Walras-Gill sistem açıklandıktan sonra bunun tahliline geçilecektir. A. Basit Walras-Gill sistem. Sistemin verileri 1. Tüketici tercihleri, 2. Üretim girdileri fiyatlarından bağımsız veri girdi arzları, 3. Sabit katsayılı üretim fonksiyonları, yani bir birim ürün için sabit oranlarda kullanılan üretim girdileri, 4. Bütün girdi ve mal piyasalarında tam rekabet şartları, her malın fiyatının ortalama maliyete, her girdi ve mal için arz ve talebin birbirine eşitliği, 5. Gelirin sadece girdi hizmetleri arzından sağlandığı, 6. Bütün gelir tüketime harcandığı için efektif talep yetersizliğine bağlı eksik istihdam söz konusu olmadığıdır. Aşağıdaki açıklamada kullanılacak semboller şunlardır. -1, -2, -n, çeşitli malların miktarları, -1, -2, -n, bu malların fiyatları, Y1, Y2, YM, çeşitli girdilerin eldeki miktarları, W1, W2, WM, bu girdilerin fiyatları, A11, A21, AN1, bir birim mal üretimi için gerekli girdi miktarları, sabit katsayı varsayımı altında, MU1, MU2, MUN, bir tüketici için çeşitli malların marjinal faydası. Talep denklemleri. Talep yönünde iki takım denklem vardır.